Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, sizlere TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz ve Çınaraltı programında sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programı başlamadan evvel bütün radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bu hafta sizlerle beraber Güneydoğu sınırımızdaki güzel, gelişmiş, şirin bir şehrimize, aynı zamanda tarihi bir kültür şehrimiz olan Antep'e gidiyoruz. Antep, görmeyenlerin tahayyül edemeyecekleri kadar büyük, gelişmiş, sanayi bakımından, ticaret bakımından, ziraat bakımından çok zengin bir şehir. Aynı zamanda gerek İslamiyet öncesi, gerek İslamiyet sonrası devirlerden kalma tarihi eserleri de çok fazla. O bakımdan Antep hakikaten dikkate değer bir şehrimiz. Antep veya resmi adıyla Gaziantep. Esas ismi Ayıntap idi. Ayıntap Hititler tarafından verilmiş bir isim bu şehre. Hantap'dan geliyor. Araplar burayı fethettikten sonra bu Hantap'ı kendi fonetiklerine uydurdular. Ve Ayıntab, parlak, parlak göz manasına gelir. Daha doğrusu göze, ayın aynı zamanda göze, su gözesi manasına gelir. Yani parlak su gözesi manasına. Çünkü burada çok pınar ve sular var, suyu bol bir yer. Bu ismi verdiler. Türkler şehri fethedince Ayıntab'ı tuttular, Antep yaptılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlar Antep'i işgal edince Antep halkı bu Fransızlara karşı bir mukavemet başlattı. Bu mukavemet sebebiyle de İstiklal Harbi kazanıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e Gazi unvanını verdi. Böylece efendim buranın adı Gazi Antep oldu. Araplar da, çünkü bir ara Halep vilayetine bağlı olduğu için Ayıntap ismi bilinir ve Ayıntabi ismiyle meşhur çok alimler vardır. Bu da Gaziantep'in vaktiyle çok mühim bir, aynı zamanda ilim merkezi olduğunu da bizlere göstermektedir. Sevgili dinleyiciler, Gaziantep, Anadolu'nun eski halklarından Hititlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgeydi. Daha sonra Roma hakimiyetini görüyoruz Bizans'ta, daha Bizans hakimiyetini görüyoruz Antep'te. Antep'e 10 kilometre uzaklıkta bizim Dülük dediğimiz, Arapların Deluk dedikleri bir şehir var. Dolik şehri. Bu bölgenin en meşhur yerleşim merkeziydi. Hazreti Ömer zamanında burası fethedildi, bir İslam toprağı oldu ve ondan sonra Türklerle bir ara Haçlıların eline geçti. Hep Türklerin elinde kaldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlılar zamanında sevgili dinleyiciler, Antep çok mühim bir ilim şehriydi, kültür şehriydi, sanayi şehriydi. Şimdiki gelişmişliği aynen o zaman da mevcuttu. Dericilik mesela burada çok yaygındı. Yay imal edilirdi burada, en güzel yaylar burada imal edilirdi. Boyacılık çok ileriydi. Yağcılık, sabunculuk çok ileriydi. Dokumacılık çok gelişmişti. 19. asır sonlarına kadar burada çok muazzam atölyeler ve binlerce işçi, burada çalışan binlerce işçi vardı. Halıları, kilimleri, alacaları ve döşemeli kumaşları çok meşhurdu. Burada Malazgirt Harbi'nden sonra çok yoğun bir Türk iskanı olmuştur. Onun için Türk nüfusu çoğunluktadır. Araplar ve diğer etnik gruplar hep azınlıktaydılar. Hatta kışın Suriye, Irak'a gidip yazın Anadolu'ya gelen Türkmen kabileleri de zamanla hep bu havaliye yerleştiler ve Antep'in çok yoğun bir Türk iskanı olduğunu biliyoruz. Osmanlılar devrinde Antep, Dülkadir yani Maraş Beylerbeyliğine bağlı bir sancak idi. Antep'e bağlı olan Kilis, şimdi o da müstakil vilayet oldu, o da Halep Beylerbeyliğine bağlı 10 sancaktan biriydi. Tanzimat'tan sonra Antep de Halep'e bağlandı. Çünkü Halep çok yakındır Antep'e. Hala münasebetleri çok yakındır. Antep'teki bir ailenin Halep'te akrabaları vardır. Gidişleri, gelişleri ve ticari münasebetleri hiç eksik olmaz. Halep'te de Antep'te de müşterek hususiyetleri görmek mümkündür. Sevgili dinleyiciler, Antep toprak bakımından zengin, suları bol, verimli arazileri olan bir yer. Fırat, Antep'in şark hududunda zaten Urfa-Antep arasını hudut olarak çiziyor. Bu Fırat'a bağlı pek çok kollar Antep Ovası'nı suluyor. Her bir İslahiye Ovası var ki Antep'in son derece güzel, bereketli bir ova. Neler yetişmiyor ki burada? En meşhuru herkesin bileceği Antep fıstığı. Antep fıstığı ve üzüm Gaziantep'te çok yetişen birer mahsul sevgili dinleyiciler. Antep fıstığının adı bile, bakın, Antep fıstığı bütün dünyaya buradan dağıldığı söyleniyor. Peki neden Şam fıstığı deniyor? Çünkü bunu dağıtan tüccarlar Şamlı oldukları için aslında Antep fıstığı olan fıstık Şam fıstığı adıyla tanınmaktadır. Fıstık çok kimse nerede yetiştiğini bilmez. Ağaçlarda yetişen bir yemiş. Bahar sonunda kıpkırmızı olarak o ağaçlar bütün bulunduğu yeri süsler. Sanki çiçek ağacı. Menengiç ağaçları var. Onu aşılarlar. Ondan sonra elde ederler. 5-10 metre yükseklikte bir ağaçtır. Efendim, tüysüz ve seyrek yapraklıdır. Siirt'te de çok fıstık ağacı var. Fakat Antep'in fıstıkları hiçbir yere benzemiyor. Yine Antep'in en meşhur mahsullerinden biber var. Kırmızı biberi Antepliler çok severler. Sofralarından hiç eksik etmezler. Acılı yemekler Anteplilerin hayatının bir parçasıdır diyebiliriz. Sadece acılı yemekler değil elbette. Gaziantep'in çok zengin bir mutfağı var. Türkiye'nin her yerinde bu Gaziantep mutfağını bilmeyen yoktur. Kebap, çeşit çeşit kebaplar. Zaten buranın yemek kültürü kebap üzerine kuruludur. Bu kebap kültürü bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Antepliler aynı zamanda çok müteşebbis insanlardır. Mutfak kültürünü de diğer kültürlere aşıladılar. Çok yerin mutfak kültürü kayboldu. Onun yerine Antep kebap kültürü geçti. Ama kebapları da yenmeyecek gibi değil. Hele bir baklavaları var ki. Baklavanın da dünyaya yayıldığı yer Halep'tir sevgili dinleyiciler. Halep dediğiniz zaman Antep de bunun içindedir. Onun için Antep dedi mi Halep, Halep dedi mi Antep, birbiriyle hep müşterek kültür olarak devam etmiştir. Onun için baklavanın Halep'ten çıkmış olması Antep'ten çıkmadığını göstermez. Hatta Anteplilerin rivayetine göre baklava buradan Halep'e gitti, Halep'ten bütün dünyaya yayıldı diyorlar. Sevgili dinleyiciler, dedik ya, Antep yoğun bir kültürü olan şehir. Hititlerin, Bizansların elinde kalmış ve 7. asırda daha ilk zamanlarda Müslümanların eline geçmiş. Ve halkının çoğu Müslüman olmuş. Çok Müslümanlar buraya yerleşmiş. Burada arada sırada Bizanslarla, Haçlılarla el değiştirmiş ama uzun müddet hep Müslümanların elinde kalmış. Onun için buralarda Türk İslam kültürü son derece yaygındır. Vaktiyle Antep'in mahalli kıyafeti çok şıktı. Şimdi artık şehir içinde bu mahalle kıyafeti giyen hiç kimse yok. Tek tük köylerde giyenler var. Özellikle kadın kıyafeti, üç etekli, şalvarlı. Bir de Antep'e mahsus bir kumaş vardır. İpekli kumaş, kutni derler. Kutumu olarak halk arasında yayılmıştır. Çok kimse bu kumaşı bilmez. Fakat folklor ekiplerinin gömlekleri hala bu kumaştan yapılıyor. Böyle turunculu, sarılı, kırmızılı, alacalı bir kumaştır. Arkası düz, havlu, önü parlak, bir pamuklu, ipekli karışımı bir kumaştır. Vaktiyle kadın gömlekleri, kadın üç etekleri hep kutnudan yapılırdı. Kadınların çok sevdiği, tercih ettikleri bir kumaştı. Bunun daha sade olanları erkeklere gömlek olarak yapılırdı. İçi havlu, pamuklu, dışı ipekli bir kumaş. Kutni, Arapçası kutmu olarak biliniyor. Şimdi hala Antep'te bu kutnu dokuması vardır. Fakat o eski havası kalmamıştır. Çünkü talep meselesi marifet iltifata tabidir. Kutnu yalnızca buralarda, Antep'te üretilen bir kumaş cinsidir. Ama artık tabii bu kıyafet kalmadı. Evet, yemeklerinden bahsettik. Antep'in baklavasından bahsettik. Yemeklerde acı ve baharat çok kullandıklarını söyledik. Ha, dedik ya, burada üzüm çok yetişiyor. Dolayısıyla üzüm mahsulleri, şire, efendim, üzüm peksimeti denilen çerezleri çok meşhurdur. Antep ve Besni sucukları, cevizli sucukları, üzümden yapılan pestili çok meşhurdur. Samsa ve bastık yine bu üzüm mahsulleridir. Çok üzüm yetiştiği için üzüm mahsulleri de burada çok yaygındır. Yine çiğ köfte, Urfa'da olduğu gibi Antep'te de çok yaygındır. İşli köfte, lahmacun çok yaygın. Kiriz kebabı çok meşhurdur. Alenazik çok meşhurdur. Simit kebabı, kabaklama, efendim, çok meşhurdur. Yeni dünya kebabı, elma kebabı yaparlar. Kebabın her cinsini yaparlar. O da çok meşhurdur. Ama ille de acı. Acısız sofraya oturmazlar. Antepliler eğlenceye çok düşkündürler sevgili dinleyiciler. Neşeli insanlardır. Folkloru çok gelişmiştir. Türküleri çoktur. Ve nüfus ve imkanlarına göre de en çok eğlence yeri Gaziantep'tedir. Hemen hemen halk müziği bakımından, folklor bakımından Gaziantep Türkiye'nin en zengin vilayetidir. Halayları, ki Antep orijinlidir, çok meşhurdur. Bir de barak denilen Türkmen aşiretinin ağzıyla bir okuyuş biçimi vardır. O da çok meşhurdur. Türküleri, ağıtları meşhurdur. Halk edebiyatı meşhurdur. Pek çok şair, halk şairi yetişmiştir. Efendim, Antep apayrı bir hava veriyor bunlar. Yine daha önce bahsettiğim eski asırlarda bulunan el sanatları günümüze kadar intikal etmiştir. El işlemeciliği yaygındır. Bakırcılık ileri seviyededir. Kilim dokumacılığı çok ileri seviyededir. Bu bakırdan yapılma turistik eşyalar çok yüksek fiyatlara satılmaktadır. Hala küçük el tezgahlarında bez dokuyan, keçe dokuyan, aba dokuyan, kilim dokuyanlar vardır. Hasılı kelam, Antep folklörüyle, yemekleriyle, el sanatlarıyla, her bak giyimiyle, kuşamıyla, her bakımdan mühim bir kültür şehridir sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Antep dedik ya, eski çağlarda da mühim bir yerleşim merkeziydi. Ondan dolayı burada eski çağlara ait eserler de çok yaygın. Roma zamanında mühim bir şehir. Komagene Krallığı'nın 4 mühim şehrinden birisi. Komagene Krallığı meşhur Adıyaman'daki Nemrut Dağı'ndaki o koca heykelleri yaptıran krallık Roma hakimiyetinden sonra. Efendim, burada mesela Zeugma var. Belkıs antik şehri yakın zamanda baraj altında kalan fakat kazı yapılarak buradaki eserlerin müzelere kaldırıldığı bir şehir Zeugma. Sadece Zeugma mı? Başka pek çok eski şehir ve antik yerler var ama Zeugma çok enteresan. Taban mozaiği çok meşhur oldu her yerde, yamaç evlerinde. Efendim bunlar vaktiyle mitolojiye kadar ulaşmış hikayesi olan şehirler. Malum Antep toprakları yukarı Mezopotamya'nın Mümbit Hilal, verimli hilal olarak bilinen kuzey kısmının tam ortasında. Onun için yerleşim merkezlerinin çok olması da gayet tabii. Efendim Kargamış, Zincirli, efendim Tilmenhöyük, Sakçagözü hep buralarda bulunan meşhur, dünyaca meşhur arkeolojik merkezler. Çok eskiden beri burada insanların yaşadığını bu yerleşim merkezlerinden anlıyoruz. İşte dünyadaki en meşhur yeraltı mabetlerinden birisi Dülük şehrinde, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Antep'e. Ama hangi dinin yeraltı mabetleri? Mitra dininin. İran'da Zerdüşt dininin bir versiyon olan ve Helenistik devirde çok rağbet gören bir din vardı. Mitra dini. O dinin dünyadaki en büyük yeraltı mabetleri burada, Dülük'te, Antep'e yakın Dülük'tedir. Antep'e yine Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği yerde, Antep'e 60 kilometre uzaklıkta bir Rum kale var. Burası da tabii bir kale. Kalenin üzerinde kalıntılar var vaka ama kendisi zaten tabii bir kale. Ta Asurlardan kaldığı rivayet ediliyor. Haçlılar burayı ele geçirdikleri zaman burayı mühim bir yerleşim merkezi yapmışlar. Yine Havari Yuhanna'nın, ki Hasan Keyif'tedir mezarı, buraya geldiği, burada İncil'in müsveddelerini kopya ettiği rivayet edilmektedir. Sevgili dinleyiciler, Antep'in Nizip kazasında Romalılardan kalma bir kilise var. Bu kilisenin bir hususiyeti var. O da Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün Haçları, Haç Kulesi yıkılan 7 kiliseden birisi olduğuna inanılmaktadır bu kiliseye. Uzun yıllar cami olarak kullanılmıştır. Yesemek heykel atölyesi var. Islahiye'nin 20 kilometre yakınında. Açık hava heykel atölyesi. Hititlerden kalma. Dünyada bir benzeri yok. Heykeller burada yapılıyor. Sipariş edilen yerde ise ince işçiliği tamamlanıyor. Hala burada yüzlerce heykel var. Yine Dülük şehrine yakın kaya mezarları var. 5-10 basamakla inilen yeraltı mağaralarının içinde. Burada sabit lahitler var. Romalılardan kalma olduğuna inanılıyor. Yine Kargamış ilçesi yakınında bir eski şehir var. Eski devrin en büyük şehirlerinden birisi Hititlerden kalma. Burada Hititlerden kalma çok şey bulundu. İngilizler yaptı bu kazıyı ve buradan çıkan 10 tane heykeli İngiltere'ye kaçırdılar. Bunlar British Museum'un en kıymetli eserlerindendir. Belkıs şehrinden bahsettik. Buradan da çok Fransa'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya kaçırılan eserler vardır. Kalesi mevcut. Nizip Bilecik Karayolu üzerinde. Neyse kalesi yukarı bir yerde de o çalıntıya uğramamış. Milattan önce 3. asırdan kalma bir şehir. Kales var, saray var, sarnıç var, hamam var. Çok mühim ama sular altında kaldı ne çare ki. Efendim kilise yakın kiriş harabeleri var ve horoz harabeleri var. Artık kilisi belki ayrı anlatmak icap eder. Rivayete göre Hazreti Davut'un kumandanlarından meşhur Urya'nın türbesi burada kalenin içindedir. Urya malum Davut Aleyhisselam'ın kumandanlarından birisiydi. Harpte ölünce hanımını Davut Aleyhisselam nikahlamış. Ondan Hazreti Süleyman dünyaya gelmişti. Yine burada Hititlerden kalma, Antep'te Zincirli denilen bir şehir var. Buradaki Hititlerden kalma, buradaki kalıntılar da Ankara'da veya Berlin'de. Efendim Sakçagöz'den bahsettik. Cıncıklı şehrinden bahsettik. Karahüyük'ten bahsettik. Bunlar ve zengin bir arkeoloji müzesi var ki o da Hitit eserlerinin daha ziyade ağırlıklı olarak teşhir edildiği bir müzedir.
şıkınca boynum aleli, kış şıkınca boynum aleli, küpeli kızlar yanıma, küpeli kızlar yanıma. Soyun gelgir boynum aleli, soyun gelgir boynum aleli, her günahları boynuma, her günahları boynuma. Ben halayırım başıyam dedi, ben halayırım başıyam dedi, İncil'i küpe
sevgili dinleyiciler, Antep'teki gezintimizi devam ettiriyoruz. Dedik ya, Antep çok tarihi bir şehir ve eski medeniyetlerden, bilhassa Hititlerden ve Romalılardan kalma emsalsiz ve sayısız tarihi eserler var. Her birisi tipik, kendine mahsus. Ve buradan çıkan kalıntılar arkeoloji müzelerini süslemektedirler. Bunun dışında Müslümanların hakimiyetinden kalma, çünkü çok eski tarihlerde başlıyor Müslümanların hakimiyeti, 7. asır. O tarihten kalma da pek çok eser var elbette. Mesela Gaziantep Kalesi. Evet, Gaziantep Kalesi çok eski bir kale, Bizanslardan kalma. Ama Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında çok esaslı bir tamir görmüş ve neredeyse bir İslam eseri hüviyetini almış. Bilahare Yavuz Sultan Selim Han burayı fethettikten sonra Osmanlılar da burayı tamir etmişler. Antep'in içinde Antep'e çok güzel bir silüet kazandıran bir kale bu. Daire şeklinde. Duvarları 1200 metre uzunluğunda, 26 tane burcu var. İçinde cami var. Başka kalıntılar var. Şehre hakim ve pek çok rivayetlerin, efsanelerin dolaştığı bir kale. Kalenin yanında Kale Mahallesi var. Dolaşa dolaşa çıkılıyor ve eski bir mahalle, pek çok şehirde olduğu gibi kale havalisinde de bir mahalle var, eski bir çarşı var. Bu da Antep'e apayrı bir hava veren bir eser, Antep Kalesi. Efendim, tek kale Gaziantep Kalesi değil. Antep'ten Kilis'e giderken Revanda Kalesi var. Çok eski bir kale öyle ki yapım tarihi bilinmiyor. Çok muhteşem bir eser. Duvarları ve burçları hala sapasağlam. Kalenin içinde su sarnıçları ve yapı kalıntıları var. Bir de Oğuzeli kazası var Antep'in. Oraya 10 kilometre uzaklıkta Telbeşer Kalesi var. Türbesel de diyorlar. Burayı da Selçukluların mühim kumandanlarından Kılıç Aslan fethetmiş. Eski devirlerde çok büyük bir ticaret ve sanayi şehriymiş burası. Fakat şimdi sadece kalesi kalmış. Sevgili dinleyiciler, şehirde Hazreti Ömer zamanından kalma çok tarihi bir cami var. Ömeriye Camii. Sonraki yıllarda bazı tamirler görmüş Osmanlılar zamanında ama hala orijinal. Düğmeci mahallesinde karataştan ve al mermerden yapılmış bir mihrabı var ki bir sanat şaheseri. Aynı zamanda minaresi alışına gelmiş bir minare değil. Daha ziyade Suriye Arap tesirinde bir minare. Öyle ki minarenin şerefesi yukarıya doğru genişliyor. Geniş bir saçağı var ve parmaklıklarla neredeyse kapalı bir balkon hüviyetinde bir minare. Emsali çok az yerde var. Bir de Antep'te yine çok eski çağlarda Abbasi hakimiyeti devrinde yapılmış tahtani cami, tahtalı cami halkın tabiriyle, o da minare olarak Ömer Camii'ne benzemektedir. Ancak Ömer Camii'nin minaresi daha kısa ve şişmandır. Tahtani Camii'nin minaresi daha ince, uzundur. Fakat şerefesi ikisinin de hemen hemen birbirinin aynısıdır. İkisi de taş mimari mahsulleridir ve Antep'in en güzel eserlerindendir. Antep'te çok fazla ehemmiyeti olmasa bile mihrabının, minberinin ve kırmızı mozaiklerinin güzelliğiyle ün kazanmış Şeyh Fethullah Camii vardır Antep'in Yazıcık semtinde. Yine Antep'in Uzunçarşı mahallesinde Dulkadiroğulları hakimiyetinden kalma Alaüddevle Camii vardır. Fakat o kadar çok tamirat görmüş ki sadece minaresi ilk günkü gibi günümüze intikal etmiş ve bunun dışında hiçbir orijinalliği kalmamış. Fakat Dulkadiroğulları'ndan günümüze intikale ulaşan Antep'teki tek eser budur. Yine Antep'in Gaziler Caddesi'nde Çıkrıkçı Camii var. Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış. Çok köşeli bir minaresi var ve minaresi iki şerefeli. Hususiyeti bu. Efendim, kazalarında da tabii güzel eserler var. Kilis'te bir ulu cami var mesela. Memlükler zamanında yaptırılmış. Bazı tamirler görmüş. Kuzey tarafında 9 tane kapısı olan bir cami. Yine Kilis'te Kanuni Sultan Süleyman zamanında burada Beylerbeyi olan, sonra isyan edip öldürülen fakat torunları hala Lübnan'da yaşayan Cambolat Bey tarafından yaptırılmış bir cami. Cambolat Bey Camii. Karep planlı ve tek kubbeli Osmanlı camilerinin ince örneklerinden. Tekke Camii de deniyor buraya. Kudüs'teki Kubbetü Sahra'ya benziyor. Kudüs'ün sembolü olan Kubbetü Sahra'ya benziyor. Mihrabı da çok güzel. Çünkü buralarda taş işçiliği çok gelişmiş. Antep'te de taş evler, taş binalar var. Urfa, Antep, Bitlis ve Ahlat, Mardin'de olduğu gibi Antep'te taş mimarinin yaygın olarak kullanıldığı bir yer. Efendim, Nizip'te Leylek Camii var. Buranın da manevi hatırası var. İlkbaharda leylekler gelince bu caminin şerefesine yuva yaparlarmış. Ondan dolayı buraya Leylek Camii diyorlar. Ancak buranın başka bir hususiyeti var. O da büyük İslam kumandanlarından ve sahabi Halid bin Velid Irak'ta Bizans ordusunu yenince Nizip'e geliyor ve bu Leylek Camii'nde misafir kalıyor ve yine kendi hocalarından birini buraya imam tayin ediyor. Hasan Mader isminde bir zatı. Bu zatın türbesi caminin bahçesinde. Tabi o zamana ait, yani Halid bin Velid zamanına ait cami çok harap olduğu için yakın zamanda yenilercesine yeniden yapılmış ama bu hatırayı hala devam ettirmektedir. Yine Antep'te günümüzde Kurtuluş Camii olarak bilinen bir cami var. St. Mary Kilisesi. Bu da Tanzimat zamanında, yani çok yakın bir zamanda Antep'te kilise olarak yapılmış. Fakat Ermeniler burayı terk edince burası camiye dönüştürülmüş. Mimarisi tipik bir kilisedir. Yanında sonradan ilave edilmiş taş bir minaresi vardır. Mimarı Serkis Balyan'dır. Meşhur Balyan ailesinin, yani Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı gibi, Ortaköy Camii gibi çok güzel eserler kazandırmış olan Ermeni Balyan ailesinin bir ferdi olan Serkis Balyan tarafından yapılmış bir cami. Yine burada başka eserler de var. Ramazaniye Medresesi gibi, efendim Mevlevi Hane, çok meşhur bir Mevlevi Hane vardı burada. Aktekke diyorlar. Kiliste bu da. Efendim il merkezinden geçen bir Alleben Deresi var. Alleben Deresi'nin üzerinde Debbane Köprüsü var. Harap ama kitabesinden Memlükler zamanında yaptırıldığı anlaşılıyor. Bir de Nizip Çayı üzerinde bir taş köprü var. Bu da dikkati çeken bir tarihi eser. Yine Antep'te Hazreti Musa'dan sonra Beni İsrail'e gönderilen Yuşa peygamberin bir makamı var. Bu Yuşa peygamberin makamı nerelerde yok ki? Irak'ta var. İstanbul'da Beykoz'da var. Antep'te var. Efendim Filistin'de var. Hasılı pek çok yerde bu Yuşa peygambere ait olduğu rivayet edilen mezarlar var ki bunlardan bir tanesi mezar ve muhtemelen diğerleri makamdır. Sevgili dinleyiciler, Antep çok hassas bir noktada. Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki yolların kavşak noktasında. Yine buraya kadar ulaşan eskiden kalma bir tren yolu var. Tren yoluyla bağlı havaalanı var. Bu bakımdan iç ve dış turizmi gayet gelişmiş. Tarihi ve turistik yönü zaten anlattığımıza göre çok gelişmiş. Nüfusu fazla. Sanayi ve ticaret bakımından da çok ileri. Efendim aynı zamanda şehircilik bakımından da Güneydoğu Anadolu'da bulunacağı hiç kimsenin tahmin etmeyeceği kadar mamur, geniş caddeleri, bahçe içinde apartman bile olsa bahçe içinde evleri, fazla gecekondulaşma olmayan efendim planlı bir şehir, tarihi eserleri olabildiğince muhafaza edilmiş güzel bir şehir. Aintab hakikaten parlak pınar, parlak su, parlak göze ismine layık bir şehir Gaziantep.
Şu karadır, gözü eladır, ben silsem ceyrana.
Gaziantep'teki gezintimizi devam ettiriyoruz. Dedik ya, Gaziantep ticari bakımdan çok gelişmiş bir yer. Bu da mevkiine bağlı tabii. Birincisi hudutta, Suriye hududunda gerek hudut ticareti bakımından çok zengin. Vaktiyle hiçbir şeyin bulunmadığı zamanlarda Antep'te her şey bulunurdu. Özellikle kilis, oraya gidenler milletin radyosuydu, ütüsüydü, hep kilisten gelirdi. Kilisin böyle bir namı vardı. Yine Antep 50'li yıllarda demir yolunun ulaşmasıyla çok daha büyük bir ticaret merkezi olmuş. Bu demir yolu buraya neredeyse yeniden hayat vermiş. Daha sonra Bilecik Köprüsü, malum Türkiye'nin en uzun köprüsüdür Fırat üzerinde. Bu açılınca burasının ehemmiyeti biraz daha artmış. Çevre vilayetlerle, Türkiye'nin öteki bölgeleriyle ve sınır memleketleriyle münasebetleri çok güçlendirmiş. Bundan dolayı Antep zaten ileri ticaret bakımından, sanayi bakımından ve kültür bakımından ileri bir şehir. Zamanla bu katlanarak artmış, milyona yakın nüfusu içinde barındıran bir şehir haline gelmiş. Tabii etraftan, köylerden de buralara göçen, hatta başka vilayetlerden de buraya göçen bir nüfus artışı olmuş. Vaktiyle 1950 yılında 70 bin nüfusu varken şu anda 600 binden fazla, 700 bin civarında bir nüfusu barındırmaktadır. Adıyaman'dan, Maraş'tan, Urfa'dan, Mardin'den, Hakkari'den, Van'dan, Siirt'ten çok göç almıştır. Sadece köy, kendi köy ve kasabalarından değil. Tabii fabrikaların yapılmasıyla, fakülteler, halk devlet hastaneleri derken çok muazzam yatırımlar da olmuş. Hava meydanı derken, ki hava meydanı da oldukça eski zamanlarda, yine eski tarihi değil tabii, 76 yılında yaptırılmış. Bu da şehre apayrı bir çehre kazandırmış. Fakat bizim demek istediğimiz şuydu tabii. Şimdi ticaretin çok gelişmiş olduğu bir yerde, çünkü bizim tarihi yönden bahsediyoruz, muazzam hanlar var. Urfa'nın bir benzeri. Çeşit çeşit hanlar var sevgili dinleyiciler burada. Mesela bir şeker hanı var. 14. asırda yaptırıldığı rivayet ediliyor. Yine Paşa Hanı adında bir han var. Hişva Hanı var. Bunlar hep eski hanlar. Emir Ali Hanı var. Efendim eski hal denilen zincirli bedesten var. Bunu Hüseyin Paşa yaptırmış. Bunlar eski. Yine 19. asırda yaptırılmış vakıf olarak Millet Hanı var. Kürçü Hanı var, ki o da yine aynı zamanlarda yaptırılmış ama girişindeki taş işçiliği de dikkati çekiyor. Belediye Hanı var. Yine 19. asırdan kalma kemikli bedesteni var. Bunlar Antep'in eskiden beri mühim bir ticaret ve yol merkezi, konaklama merkezi olduğunu gösteriyor. Çünkü bir şehirde ne kadar çok han varsa ticaretinin o kadar yoğun olduğuna delalet etmektedir. Daha önce Urfa ile alakalı bir program yaptığımızda da orada da görmüştük. Urfa'da birbirine bağlı pek çok hanıyla ve büyük kapalı çarşısıyla meşhurdur, ki bu da Urfa'nın zengin bir şehir olduğunu göstermektedir. İşte Antep'te aynı bu hüviyeti taşımaktadır. Hamam, eski şehirlerin kültür yapısını, seviyesini gösteren mühim bir eser. Burada da hala tarihi hamamlardan pek çoğu hayatiyetini devam ettiriyor. Bir eski hamam var mesela. Yine Osmanlı hakimiyetinden önceki devirden kalma Keyvan Hamamı var. Osmanlı hakimiyetinin ilk yıllarında yapılmış Paşa Hamamı var. Yine o yıllarda yapılmış Şık Hamamı var. Pazar Hamamı var, Naip Hamamı var, Tabak Hamamı var. Yine Hüseyin Paşa'nın yaptırdığı hamam var, Çıkrıkçı Hamamı var. Ve bu Çıkrıkçı Hamamı'nın yanında da Hüseyin Paşa Çeşmesi var. Hüseyin Paşa vali buralara çok nafa hizmetleri yapmış. Ve bu hamamlar hala bir büyük bir kısmı hayatiyetini devam ettirmektedir. Dedik ya zaten Antep Su Memleketi, adında bile o var. Parlak göze demek. Bu hamamların çokluğu da su kültürünün de Antep'te inkişaf etmiş olduğunu bize göstermektedir. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.